Ayrım 2. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 18. Hiç kuşkusuz neredeyse her gün karıştırmasına karşın ilk yıllarda bu yapıtlardan gereğince yararlanabildiğini söylemek zordu. Bununla birlikte aynı türden ama daha dar kapsamlı yapıtlar aracılığıyla ilim ilim bilmektir de, ilim kendin bilmektir de, İlim köke inmektir önermesine dönüştürüp hep en başından girmek üzere her konuya el atıyor, bu da çelişkin bir biçimde onu neredeyse her şeyden yalıtlıyordu. Sonra bir gün Encyclopedia Britannica'yı karıştırırken Diderot'un Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des arts et des métiers serüvenini okuyunca alışılmadık bir coşkuyla titredi. Ansiklopedi sözcüğü bile içinde hayranlık uyandırmaya başladı. Annesinin kendisine en doğru yolu göstermiş olduğuna inandı ve yaşamına yeni ansiklopediler katabilmek amacıyla, evet yalnızca bu amaçla Fransızca ve Almanca öğrenmeye girişti. Bu amaçla okulda kimi Almanca ve Fransızca derslerine girdi, bu derslerde izlenen kitapları aldı. Bundan sonra boş zamanlarında kendi başına Almanca ya da Fransızca çalıştı. Gözleri bir Almanca ya da Fransızca kitabının açık bir sayfasına dikili, donmuş gibi oturduğunu görenler, onun gerçekten dil öğrenmekte olduğundan kuşku duyabilirler. En azından bu işi hiçbir zaman olumlu bir biçimde sonuçlandıramayacağını söyleyebilirlerdi. Sonuçlandıramıyordu da. Kendi dilini ve İngilizceyi çok düzgün konuşmasına, hele şimdi 13'ünü geçtikten sonra, Türkçe yapılan derslerde olduğu gibi, İngilizce yapılan derslerde de o çok derinlerden gelen, yumuşak ama güçlü ve ezgili sesiyle, örneğin tahtada bir ders anlatırken, yüksek sesle şiir okuyormuş gibi bir izlenim uyandırmasına karşın, Almanca ve Fransızca sözcüklerin nasıl okunup nasıl vurgulanacağını bilemiyordu. Bununla birlikte kendi başına sürdürdüğü yabancı dil çalışmaları yeni bir yetenek doğurdu Yusuf Aksu'da. İngilizce bir ansiklopedinin ardından Almanca ya da Fransızca bir ansiklopedi açarak az önce okuduğu maddeyi bir de buradan okuduğu zaman bayağı anladığını saptadı. Annesine de gösterdi bunu. Refika Hanım, tutumluluğun yeni bir utkusu gibi görünen bu ilginç başarı karşısında hem şaşırdı hem gurur duydu. Birkaç hafta sonra ne yaptıysa yaptı, her türlü tutumluluğu bir yana bırakarak oğlunun bir öğrenci odasından çok bir avukat ya da müdür odasını andırmaya başlayan odasında, nicedir elinin altında bulunan Encyclopedia Britannica ile The Encyclopedia Americana'nın yanına 10 ciltlik Grand Larousse ansiklopedikle 22 ciltlik Der Grosse Brockhaus'u da ekledi. Yusuf Aksu'nun sevincine diyecek yoktu. Bundan böyle tüm dünya elinin altındaydı sanki. Üstelik pek de gereksinimi bulunmamakla birlikte bilgilerini 4 kez pişirmek ya da 4 ayrı kaynaktan doğrulamak gibi herkesin erişemeyeceği bir ayrıcalığa kavuşmuştu. Onlara başvurmak için kafasında tanımlanacak bir kavram, çözümlenecek bir sorun bulunması gerekmiyordu. Önünde bir ansiklopedi bulunması, onun herhangi bir sayfasını açması ve gözünün burada herhangi bir sözcüğe, bir fotoğrafa ya da bir çizime takılması yetiyordu. Gerisi kendiliğinden geliyordu artık. İp üstünde cambazlar gibi, tarihten tarihe, kavramdan kavrama, tanımdan tanıma, betimden betime, çizimden çizime zıplayıp duruyordu. Böylece o güne dek hiç tanımadığı bir genişlik ve esenlik duygusu içinde yaşamaya başladı. Küçük bir odada, her an üzerine yıkılacakmış gibi bir izlenim uyandıran, koca ciltler arasında değil de, alabildiğine aydınlık, geniş ve devingen bir görünüm içinde dolaşıyormuş gibi hafif ve mutluydu. Yatağına uzanıp ışığı söndürmesinden sonra bile çevresini gene ansiklopediler sarıyordu. Yusuf Aksu düşlerinde bile ansiklopediler arasında buluyordu kendini. Ansiklopedilerden uzak kalınca da ister istemez bu geniş ve esenlikli ortamı arıyordu. Örneğin kimi aydınlık pazartesi sabahlarında Eminönü bebek otobüsünde annesi öğretmenliği tutup da kendisine parmağıyla bir takım semtleri, yapıları ve bahçeleri göstererek açıklamalara giriştiği zaman Yusuf Aksu bu uzam parçalarına başlığı konulmamış, satırları yerli yerine yerleştirilmemiş sayfalar gibi bakıyor. Kolejin kapısından içeri girer girmez hemen kitaplığa koşuyor. Ansiklopedide yerlerini bulup okuyarak onlara gerçeklik ve geçerlilik kazandırıyordu. Şu var ki kendisi ve annesi bu durumu hiç de öyle kaygı verici bulmamakla birlikte dışarıdan bakan biri tıpkı devinimlerini ağırlaştıran kalın ve kat kat çamaşırlar gibi ansiklopedilerin de onu yaşamdan ve insanlardan gittikçe daha çok yalıtladığını düşünebilirdi. Düşünenler de yok değildi. Ancak o yıllarda kendisini yakından tanımış olanlar, ansiklopedilerle yaşamanın Yusuf Aksu'nun neredeyse doğal koşulu olduğunu, onun bu noktaya yaşamının ilk yıllarında daha Diderot'un adını bile duymadan gelmiş olduğunu kesinliyorlardı. Sınıf arkadaşları her pazartesi sabahı okula annesiyle gelen, her çarşamba görüşme saatinde bir ağaç altında ya da bir duvar dibinde annesinin elinden kuş gibi pasta yiyen, her cumartesi eve dönmek için sınıfta ya da bahçede oturup annesini bekleyen, geri kalan zamanını da dalgın profesör yürüyüşüyle sınıfla kitaplık arasında gidip gelmekle geçiren ve neredeyse donunu bile çift giyen bu ilginç çocuğun bulunmaz bir eğlence kaynağına dönüştürülebileceğini düşündüler. Bunu denediler de. Arkasından sessizce yaklaşıp çelme takmadan kitabını havuza atmaya kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Ama Yusuf Aksu, biraz annesinin öğretmen olduğu okulda böyle durumlarla hiç karşılaşmadığı, dolayısıyla şakanın şaka olduğunu anlamadığı, biraz da okulu her şeye karşın sokaktan daha güvenli bir yer olarak değerlendirdiği için fazla tepki göstermedi. Onlar da en ağır ağız şakalarını bile kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen birer açıklama gibi dinlediğini, en tehlikeli ve en yakışıksız el ve ayak şakalarını bile birer doğal terslik gibi karşıladığını, kısacası hiçbir ataklarına bekledikleri karşılığı vermediğini görünce, açıklanması zor bir yenilmişlik duygusu içinde uzaklaştılar yanından. İçlerinden biri, derslerdeki başarılarını ve öğretmenlerin sorularına verdiği oldukça kısa ama yaşlı adam konuşmaları gibi bilinmeyen sözcüklerle dolu, düzgün yanıtlarını da göz önüne alarak daha üçüncü ayda hoca adını taktı ona. Ötekiler de bu adı dakikasında benimseyiverdiler. Ama açıkça görülüyordu ki kendisine seslenmek için değil arkasından konuşmak, daha da iyisi kendileriyle onun arasındaki uzaklığı belirlemek için bulunmuş bir addı bu. Artık çoktan aralarından ayrılmış bir insanın adı gibi en çok da bir benzetme öğesi olarak kullandılar, benzetme yerini buldukça da güldüler. Buna karşılık benzetmenin kaynağının yanına yaklaşmak ya da kendisiyle bir şey konuşmak zorunda kalmak zamanla hemen hepsinde buz gibi bir ürküntü uyandırdı. Elden geldiğince uzak durdular ondan. İlk yıllarda özellikle ezbere dayalı derslerde çok başarılı bir öğrenci olması nedeniyle sınavlarda bilgisinden yararlanmak umuduyla kendisiyle dostluk kurmak, en azından yanında durmak isteyen birkaç dalgacı çıkmadı değil. Ama hem kağıdının üstüne yüzü değecek kadar eğildiğinden, hem tüm sorularını yanıtsız bıraktığından, onlar da çabucak uzaklaştılar yanından. Böylece kaç yıldır hiç kimse yanında oturmak istemediğinden arka sıralardan birinde tek başına oturuyor, bundan da fazlasıyla hoşnut görünüyordu. Seçme olanağı bulunsaydı, hiç kuşkusuz daha derin bir sessizliği ve daha köklü bir devinimsizliği yeğlerdi ama bahçede küçük bir topa bir an ayaklarını dokundurabilmek için deliler gibi birbirlerini kovaladıklarını, hatta önlerinde dokunacak top bile olmadan don gömlek koştuklarını, sınıfta olur olmaz şeylere gülüp olur olmaz şeyler söylediklerini gördükçe, kendisininkinden başka türden bir yaratık sürüsünün ortasına düşmüş gibi bir duyguya kapılmasına yol açan bu azgın çocuklar yanına yaklaşmadıkları için mutluydu. Her fırsatta tekmeleyip durdukları toplardan biri üzerine gelecek gibi oldu mu, tiksintiyle çekiliyor, kendisi için hiçbir anlam taşımayan devinimlerine küçümseyerek bakıyor, gürültülerini işitmemek için bahçenin en uzak noktalarına gidiyor, burada kuşları, böcekleri, yaprakları, çiçekleri görmeden, koca ağaçların gölgesinde bir ağaç gibi dikilerek kitabını açıp okumaya başlıyordu. Bazı bazı uzaktan zilin sesi gelince, ağaçlar arasında bir ağaçken insana dönüşüyormuş gibi irkiliyor, hiç de böyle bir alışkanlığı bulunmamasına karşın eski bedeninden kaçar gibi sınıfa koşuyordu. Ama kimi geceler yatakhanede, arkadaşlarının gürültüsünden uykusunun kaçtığı zamanlarda, o kadar da aykırı bulmuyordu bu yanılsamayı. Tam tersine bir tür meydan okumayla, kendini kocaman ve yapayalnız bir ağaç biçiminde düşleyerek uyumaya çalıştığı oluyordu. Nereden bakılırsa bakılsın, yaşamı da düşünü doğrulayacak gibi görünüyordu. Ama karanlık mı karanlık bir Kasım günü, öğle yemeğinden önceki son derste, Mr. Gray dilek kipini açıklayıp öğrencilerden uygun örnekler isterken her şey değişiverdi. Yusuf Aksu'nun yalnızlık yaşamı birdenbire benzersiz bir birlikteliğe bıraktı yerini, yani neredeyse bir tansık gerçekleşti. Evet, böyle o yağmurlu Kasım günü, usulca kapı açılıp da yeni bir öğrenci, Yunus Aksu, sisler arasından çıkmış, yarı saydam bir hayalet, kımıldamadan dururken bile sürekli devinirmiş gibi bir izlenim uyandıran, her an her biçime, her renge girebilecek ve her an nasıl belirdiyse öylece birdenbire silinip gidebilecek bir düş yaratığı gibi, Mr. Gray'i selamlayıp elindeki kağıdı kürsüye bıraktıktan ve bir an herkesi şöyle bir süzdükten sonra yüzünde anlatılmaz bir gülümseme, kendisine doğru gelerek 40 yıllık bir dost gibi elini uzattığı, elini avucuna aldıktan sonra onu kendine doğru çekerek yanaklarını öptüğü zaman tüm öğrenciler kahkahalarla güldüler, içlerinden birince hazırlanmış iyi bir oyun karşısında bulunduklarını düşündüler. Oysa daha önce de söylediğimiz gibi o anda Yusuf Aksu'nun yaşamının en belirleyici rastlantısı ya da hepsi aynı kapıya çıkar, en kesin zorunluluğu gerçekleşmekteydi. Ancak ister rastlantı denilsin, ister zorunluluk, tansık yanı daha ağır basar gibiydi. Bu nedenle tüm sınıf, yeni gelen öğrencinin Yusuf'un ellerini avuçlarına alarak, sanki gırtlağından değil de tininin ve bedeninin derinliklerinden sökülüp gelen bir sesle, ben diye başlayıp, ben you diye yerinde sayarken, birdenbire tam da gerisini getirmesinden herkesin umudu kestiği anda, bundan böyle tüm kolejin 100 metre öteden tanıyacağı ünlü kahkahanın sınıfta ilk kez patlayışını, belki de ben you'ların gerisini beklerken harcar göründüğü korkunç çabaya kapılarak tüm varlığını onun varlığının yönelimine uydurduğundan, Yusuf'un da neredeyse aynı anda, neredeyse aynı kahkahayı koparışını, arkasından bu kahkaha sözün önündeki engeli az da olsa açmış gibi Yunus'un ben Yunus Londra'dan geldim deyişine, Yusuf'unsa sesin güzelliği ya da anlamın derinliği karşısında büyülenmiş gibi ben de Yusuf diye yanıtlayışını, koca bir yaşamda ancak bir kez görülebilecek bir tansık gibi izledi. Dersten sonra Yusuf'un Yunus'u yemekhaneye götürüp yanına oturtmasını, Yunus'un da bahçede herkesten uzakta onunla epey bir süre dolaştıktan sonra yöneticilere giderek yatakhanede Yusuf'un yatağının yanındaki boş yatakta yatmak istediğini bildirmesini, neden o yatağı istediği sorulunca da sıra arkadaşımın yatağının yanı da ondan diye yanıtlamasını bile bir tür tansık gibi algıladılar. Her şey gözler önünde olup bitmekteydi, gene de alabildiğine karmaşık görünüyordu. 2. Yusuf Aksu, yıllar yılı sık sık düşünmekle birlikte, hiçbir zaman doğru dürüst açıklayamadı bu olanları, hiçbir zaman tam olarak anlayamadı, yeniden yaşamakla kaldı. Böylece, çok kısa sürmüş bir iki kuşku dönemi bir yana bırakılacak olursa, O ilk karşılaşmayı ve bunu izleyen büyük dostluğu tüm yaşamı boyunca bir tansık olarak düşündü. Üstelik birkaç tansık birden giriyordu işin içine. Yunus'un koca sınıfta başka birine değil de en arkada yalnız başına oturmasına karşın kendisine yönelmesi, kendisinin de genel olarak herkese surat asarken birdenbire başka bir insan oluvermiş gibi ona gülümsemeye başlaması, daha da önemlisi sınıfta hiçbir öğrencinin bu dostluğu bozma yolunda en küçük bir girişimde bulunmaması. Bir de nasıl söylemeliydi, Yunus'un kendisi tansıktı. Alabildiğine ak, neredeyse dokununca yok olacakmış gibi saydam yüzü ve elleri mi, çevresini aydınlatır gibi görünen saçları mı yaratıyordu bu izlenimi, insanlara hep aşağıdan bakması gibi tatsız bir durum yaratan kısa boyu mu, yaşıtlarının tersine daha sakalı çıkmamış olmasına, çıkacağı da benzememesine karşın, en kendini beğenmiş kızların bile göz göze gelince bir akıma kapılmış gibi titremesine yol açan çekici ve güleç yüzü mü, her an düğüne gidecekmiş gibi tiril tiril kusursuz giyimi mi, ne zaman bir başka gözle karşılaşsa, karanlıkta üzerine ışık vurmuş bir su gibi ışıldayan gözleri mi, her şeyden bir kahkaha nedeni çıkarması mı, kendisini dışlamış olanları alaya alması mı, canlı bir ansiklopedi gibi her şeyi bilmesi, ansiklopediyi de aşarak olguları, nesneleri ve sözleri birbirine kendince yeniden bağlayıp yeniden anlamlandırması mı? Başkaları gibi Yusuf Aksu da herhangi bir yanıt getiremiyordu. Anlamaya çalışmadığından değil, tam tersine çok kafa yordu bu konuya, uzun yıllar süresince nice deviniyi, nice sözü, nice kahkahayı, nice bakışı, belki ilk doğdukları andakinden de kapsamlı bir biçimde, belleğinde yeniden canlandırdı. Ama iş anlamlarını, en azından nedenlerini çıkarmaya gelince, varlığını ancak sezmekle kaldığı bir nesneye ulaşmak üzere, çok derin bir suya dalmak gibi bir şeydi. Soluğu tükeniyor, çevresi karanlığa kesiyor, yarı yola bile varmadan geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir kez daha yaşanmışı yeniden yaşamaktı tüm yapabildiği. Örneğin Yunus elleriyle göğsünü döverek gülmeye başladığı zaman, kendisi de hemen o saniyede aynı biçimde elleriyle göğsünü döverek, gözlerini onun gözlerine ya da baktığı noktaya dikerek gülmeye başlıyordu. Onun gülünç bulduğunun gülünçlüğünü de apaçık görüyordu. Ama burada duruyordu her şey, nesnenin kendisi mi gülünçtü, yoksa Yunus'un bakışı ya da kahkası mı gülünçleştiriyordu? O zaman olduğu gibi yaşını başına aldıktan sonra da çıkaramadı, çünkü her şeye gülebiliyor ama ne zaman neye güleceği kolay kolay kestirilemiyordu. Örneğin yazın öğretmeni bir tatlıdan söz edecekmiş gibi dudaklarını şaklatarak, "Bakın bugün ne okuyacağız?" deyip de, birçok gidenin her biri diye şiir okumaya giriştiği zaman kopardığı kahkahaya da bir açıklama bulamamıştı. Tüm bildiği neredeyse saniyesinde aynı kahkahayı kendisinin de kopardığıydı. Hiç kuşkusuz Yunus benzerine kolay kolay rastlanmayacak bir çocuktu. Neredeyse her şeyi bildiği gibi her konuda hep en kestirme çözümü buluyor. Tahtada bir matematik ya da fizik problemi çözerken tebeşir tutan elini izlemek bile zor oluyordu. Ama hele biraz coşunca öyle bir kekeliyor, en kısa ve en sıradan sözleri söylemesi bile öylesine uzun bir süre gerektiriyordu ki, kolejdeki ilk günlerinde bunu oyun olsun diye, yani milletle dalga geçmek için yaptığını ileri sürenler olmuştu. Daha sonra varsayımın yanlışlığı anlaşılmış olmakla birlikte, Yunus'un kekemeliği çevresindekileri hep rahatsız etmişti. Her konuda arkadaşlarınınkini kat kat aşan bilgisine, inci gibi yazısına ve sınav kağıtlarında sergilediği kusursuz Türkçe'ye, aynı ölçüde kusursuz İngilizce'ye karşın en deneyimli hocalar bile bu özelliğini bir sakatlık olarak gördüklerini belli etmekten kendilerini alamıyor. Yunus'un belki çok doğru, çok anlamlı ama kesintili konuşması uzadıkça yerlerinde kıvranmaya, esnemeye, gözlerini ovuşturmaya başlıyorlardı. Öte yandan Yunus sözcükleri dosdoğru yüreğinden fışkırtmak istermiş gibi sol eli hep sol göğsünün üstünde, belki bir tür meydan okumayla belki gerçekten başka türlü yapamadığından, hep yüksek sesle, neredeyse bağıra bağıra kekelediğinden, onu dinlerken ister istemez dişlerini sıkıyor, parmaklarını kulaklarına bastırmamak için kendilerini zor tutuyorlardı. Onlar bunu yapmasa da kendisi görüyor, tahtaya çağrıldığı zaman bir süre hecelerle boğuştuktan sonra, hiçbir biçimde, hiçbir gerekçe göstermeden, tümcesini birdenbire yarıda keserek gidip yerine oturduğu, şaşkınlık içinde kendisini izleyen hocaya buradan dostça gülümsediği oluyordu. Ayrıca yüzlerine hep alabildiğine içten bir gülümsemeyle bakmasına karşın, belki de böyle alabildiğine içten bir gülümsemeyle baktığı için, İçlerinden geçenleri olduğu gibi görüyormuş gibi bir duyguya kapılarak ürküyorlardı ondan, gözlerini gözlerinden kaçırmaya çalışıyorlardı. Böylece onun karşısında kendilerini daha yüzeysel, daha yetersiz, daha içinden pazarlıklı bulduklarından, gene de bunun suçunu ona yüklediklerinden olacak, neredeyse tüm öğretmenler kendisiyle ilişkilerini en aza indirgemişlerdi. Öğrencilerin tutumu da çok farklı değildi bu konuda. Ama onlar daha açıktı hiç değilse. Heceler arasında geçirdiği süre çok uzun olduğundan, tümcenin başında işittiklerini, ortasında unuttuklarını söyleyerek, kahkahalarla gülmekte hiçbir sakınca görmüyorlardı. Yunus'a gelince, topu topu iki hecelik adını, dünyanın en uzun adı olarak nitelemelerine, adının başına bir hece daha ekleyerek, Yunus'a çevirmelerine, bununla da yetinmeyerek Yunus ne olabilir, kekeme bir Yunus türünden, soğuk mu soğuk söz oyunları çıkarmalarına kızmadığı gibi buna da kızmıyordu. Ünlü kahkahasını bir kez daha koparıyordu yalnızca. Öyle de içten görünüyordu ki böyle zamanlarda yaşamı kesintisiz bir şenlik olarak algıladığı söylenebilirdi. Tersi de söylenebilirdi kuşkusuz. Örneğin bir gün elleri pantolonunun ceplerinde, başı önünde, ağır ağır bahçede yürürken ilgisiz biri, hiçbir şeyden anlamaz görünen genç jimnastik öğretmeni, yanındaki arkadaşına onu göstermiş, ''Şu çocuğu görüyor musun? Hiçbir zaman mutlu olamayacak.'' demişti. En azından o sırada pek de haksız sayılmazdı. Arada bir, birden dalıp gittiği anlarda, Yunus'un yarı yumulmuş gözlerini görenler, bu genellikle gülen gözlerin ardında derin bir kederin, daha da kötüsü aşılmaz bir umutsuzluğun yattığını düşünebilirlerdi. Ne var ki böyle birden dalıverdiği zamanlar hem çok azdı hem de çok kısa sürüyordu. Çabucak topluyordu kendini. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.